Herkese merhabalar, ben Burak Şold. Videomuzun konusu şu: böyle devasa bir oyuncu monitörü hangi oyunlarda bize keyif verir veyahut vermez? İş yapabilir miyiz? Belgeler üzerinde çalışabilir miyiz? Bu boyuttaki bir monitörde istediğimiz çözünürlüğü, netliği bulabilir miyiz? Bütün bu detaylara geliyor olacağım. Videonun bir kısmı birazcık daha rehber olacak, bir kısmı da ürünle alakalı deneyimlerimi paylaştığım kısım olacak. Bize eşlik eden monitörde EOS Aegon Pro AG456UCZ'de, evet model numarası biraz uzun ama temelde şudur: 44.5 inç boyutunda, 3440x1440 çözünürlüğünde OLED bir panel, VOLED olarak geçenlerden 0.03 milisaniye tepki süresiyle beraber geliyor, 10 bit bir panel. Güzel bir monitör ama yani bunu koyacağınız masadan oynayacağınız oyuna kadar bir sürü, hani bu monitörü tercih edip etmeme konusunda hani karar almanızı gerektirecek şeyler var. Gelin başlayalım. Numara 1. Bu monitörü koyacağınız masanın derinliği en kötü 70 santim olmalı diye düşünüyorum ben. Hani 70'likleri çok bulamıyorsunuz, özel yaptırabilirsiniz ama 80 santimlikleri daha çok piyasada bulabiliyorsunuz. Hazır olur, hazır çözümlerden bahsediyorum. Şimdi bu masanın derinliği mesela 60 santim. Ayaklarına bakıyorsunuz, böyle devasa monitörleri yani stabil bir şekilde tutabilmek için sarsıntısız bir şekilde devasa ve derinlikten bayağı çalan ayaklar kullanmanız icap edebiliyor. Burada EOS metal, benim şu zamana kadar gördüğüm en sağlam ayakları kullanmışlar bu arada. Altındaki topukların kalınlığından tutun da bütün o boynun gövdesi falan, yani çok kaliteli bir şey olmuş. Ama nedir? Masada çok ciddi bir yer işgal etmiş oluyor. Dolayısıyla masanız böyle bir monitörü kaldırabilmeli. Bu boyuttaki OLED bir monitör tabii ki keyif veriyor ama çevresel şartları da unutmamak gerekiyor. Yani böyle bir monitörü satın aldığınızda biraz büyük bir masaya da ihtiyacınız var. Hani klavyenizin, mouse'unuzun yerinden mi çalar? Yok. Ama masanız biraz kalabalık olacaksa bunu da hesap etmek gerekiyor. Numara 2, monitörün kendi boyutlarına baktığımızda şimdi büyük bir monitör. 44.5 inç, 49 inçlik monitörler de var. 55'lere gidebiliyorsunuz, böyle çok özel monitörler diyelim. Çok sınırlı sayıda bulunuyorlar. PPI'den yana şüpheniz oluyor. Yani bu ekranda ben bir şeyleri net görebilecek miyim? 5K çözünürlüğe daha yakın bir panelle karşılaşsaydım daha çok memnun kalabilirdim, onu söyleyeyim. 80 ppi'nin birazcık daha üzerinde bir piksel yoğunluğu bulunmakta. Bu da neye sebebiyet veriyor? Windows'da olur, herhangi bir belge doküman üzerinde olur. Yazılar ClearType açıp o süreci tamamlamazsanız biraz bulanık gözüküyor. Ne yapmanız gerekiyor? ClearType'ı açıp o süreç içerisinde ya bunu daha net gördüm, bunu daha bulanık gördüm, bir süreçten geçiriyor sizi. O süreci tamamlayıp sistemi yeniden başlattığınızda da yazılar yeterince net hale geliyor. Ya kötü demiyorum. Ama ben bundan sonuçta hani daha net paneller, 5K çözünürlük diyelim. Hani ultra wide içerisinde 5K olmuyor da, o tam olarak 5K çözünürlüğe yakın diyelim. Panellerde kullanmış birisi olarak daha netlerini gördüm. Bu oyunlarda sizi kesinlikle üzmez. Oyunda fark etmeyeceksiniz bile. Ama özellikle de doküman üzerinde çalışılacaksa, evet, yani ClearType'ı açmanızı gerektiriyor. Ben çoğu monitörde ClearType falan açmış değilim. Ben bilgisayar monitör nasıl geldiyse öyle kullanmışımdır. Burada gerekiyor. Bir de kavisli bir monitör olduğu için, yani iş için kullanacaksanız aslında bunun için çok uygun değil. Yani renk doğruluğu anlamında DCI-P3'nin %98.5'ini karşılamak, ki ölçümlerimi de yaptım. Yani harbiden sözünün eri bir şekilde. %96-%97 aralığında bir skor elde ettim ben. Şimdi burada video kurgulayabilir miyim? Evet. sRGB veya DCI-P3 modunu açıp gerçekten sizlere sizin yani en iyi şartlarda görebileceğiniz görüntüyü hazırlamak için düzgün bir panel mi? Evet, 10 bit bir panel. Ve bir video kurgusu yapılacağı zaman, bir fotoğraf kurgusu yapılacağı zaman herhangi bir çarpıklıkla mücadele ederek o kurguyu yapmak istemezsiniz. Doğru bir şey de değil. Özellikle ekranın kenarlarına doğru aldığınızda o çarpıklık başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu panel çok iyi bir renk doğruluğuna sahip olmakla beraber böyle büyük kavisli monitörlerde ben kurgu sürecinin çok doğru bir şekilde gerçekleştirilebileceğini düşünmüyorum. Düz bir panel tercih etmek gerekiyor. Yine bunun kadar büyük olabilir, sıkıntı yok, ama kavisli olmaması gerekiyor. Kavis oyunlarda çok güzel bir şey. Üçüncü numaraya geldiğimizde, bu tür paneller dediğim gibi 5K'ya yakın bir çözünürlükle beraber geliyor. 3440x1440'ı doyurmak aslında çok zor değil ama hadi diyelim ki bu boyutta işte 5K çözünürlüğe yakın bir monitör tercih ettiniz. Yani iyi bir ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir monitör özellikle 5K çözünürlüklere yakınsa 4070 Ti, işte süper versiyonları, 4070'in altına düşmemek gerekiyor. AAA oyunu oynayacağınız zaman da zaten yani 240 Hz, ben bunu 240 FPS'li besleyebilmeliyim. Hakkını verebilmeliyim. Dördüncü maddede şu aslında, şimdi bu monitör çok büyük, kavisli, sizin oyun içerisinde kendi içerisinde dahil eden bir monitör ya. Rekabetçi oyunculara bakın, e-sporcu oyunculara bakın. 24 inç, 27 inç, hatta 27 inçe bile gitmiyorlar. 24.5 inçlik monitörler kullanıyorlar. Çok daha yüksek tazeleme hızlı. Ve doğru olanı da bu aslında. Çünkü sizin oyun oynarken özellikle rekabetçi oyunculukta kafanızı hareket ettirmemeniz gerekiyor. Göz hareketiyle ekranın bir ucundan bir ucuna rahatlıkla gidebilmeniz gerekiyor. Bu boyutlardaki monitörler rekabetçi oyunculuk için uygun değil. Ha, ne yapabilirsiniz? Ekranı bölebilirsiniz. İşte oyunu pencere modunda, daha da düşük çözünürlükte veya yüksek çözünürlük ve yine pencere modunda çalıştırabilirsiniz. Yani buradan 27 inçlik bir alan oluşturabilirsiniz. Bunda sıkıntı yok. Bu monitörde 21'e 9 monitörlerden bir tanesi. 16'ya 9 bir şey çıkarabilirsiniz. Ama ne kadar güzel gözüküyor? Çok da güzel gözükmüyor. Bu kimin paneli? AAA oyunu oynayan, görsel zevkten keyif alan bir insanın kullanacağı bir monitör. Çok güzel. Ben hani birkaç haftadır kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani burada gördüğüm, hani OLED'le alakalı deneyimden bahsederim ama oyun içerisinde bulunma hissiyatı, tekrar tekrar söyledim, çok kuvvetli, çok keyifli. Daha önce oynadığınız oyunları yeniden oynuyormuşsunuz hissiyatı değil belki ama tekrar oynama ihtiyacı ve hissi geçiriyor size. Bu boyutlar, bu en boy format, kavisli olması ve OLED olması gibi bir sürü faktörün toplamıyla beraber bu hissiyat geçiyor size. Beşinci maddeye geldiğimizde, ya panel bu kadar büyükken aslında ben bunu TV olarak da kullanırım diye düşünüyorsanız, şöyle bir şey var, 21'e 9 formatında ya, kenarlarda siyah boşluk oluşuyor. Yani bir Apple TV bağladınız. Şimdi bu keyifli bir görüntü mü? Değil. Ha, oluyor mu? Oluyor. Ama kenarlardaki ben siyah şeritleri görmek istemem. Hani TV olarak kullanacağım bir şeydi veya dizi filmi izleyeceğim zaman. Yani bilmiyorum, normal bir TV olarak kullanabileceğiniz bir çözüm olduğunda ben çok düşünmüyorum. Evet, bu boyuttaki monitörler hakkında genel bir bilgilendirme yapmış olduğumu düşünüyorum. Şimdi monitörün kendisine geçelim. EOS Aegon Pro AG456 UCZD, evet model numarası yüksek. 44.5 inç, 240 Hz, 3440x1440 çözünürlüğünde, 0.03 milisaniye tepki süresine sahip OLED 10 bit oyuncu monitörü. Fiziksel olarak baktığımızda çerçevelere bakıyorsunuz. İçeriden siyah şeritler çekildiğini görüyorsunuz. Normal monitörlerdeki gibi değil. OLED panellerde şunu için o işe yarıyor. Aslında orası da bir ekran ama piksel shifting dediğimiz bir olay var. Piksel sürekli statik olarak ekranda kalmasın diye sürekli monitör aslında kendi içindeki boş piksellerle yer değiştiriyor. Bunları da bir belirgin bir şekilde görebiliyorsunuz bazı monitörlerde. Bu monitörde böyle çok belirgin bir şekilde karşılaşmadım nedense. Belki de boyutundan dolayıdır, bilemiyorum. Ama paneli korumak için yapılmış şeylerden bir tanesi aslında. Ama normal olarak çerçeveye baktığınızda çerçeve ince bir çerçeve. Panelin kendisi de zaten ince bir panel. Arkasında işte boardların bulunduğu kısım, hoparlörlerin bulunduğu kısım daha kalınca tabii ki ama bu bir sorun değil zaten. Monitörün ince olup kalın olması zaten televizyonda hani belki önem arz edebilir, duvarla sıfır dursun falan gibisinden, ama böyle monitörde, özellikle kavisli bir monitörde çok mesele değil. Ayağına geldiğimizde dediğim gibi metal malzeme masada bayağı bir yer işgal ediyor ama bu monitörü oldukça stabil ve sağlam tutuyor, sallantısız. Yani şöyle bir salladığımda özellikle tabii ki sallanır, büyük de monitör. Çoğu monitörün bir salınımı vardır. Bunun salınımı boyutuna göre bence az. Onu da söylemiş olayım. İsterseniz bu ayağı değiştirebiliyorsunuz da, VESA desteği de var. Yukarı aşağı hareket ediyor, sağa sola dönüyor. Yukarı aşağı açılanıyor. Giriş çıkışlara geldiğimizde iki tane HDMI portu, bir tane display port görmektesiniz. Bu panelden tam anlamıyla faydalanmak istediğinizde, yani 3440x1440 240 Hz display portunu kullanmanız gerekiyor. Veyahut bir tane tip C portu var. 90 Watt güç de sağlayabiliyor. Bir MacBook bağladığınızda hem şarj edip hem görüntü aktarabiliyorsunuz. Oldukça güzel bir özellik. Bir sürü tip A portu da koymuşlar. Benim hiçbir monitörde görmediğim kadar tip A portu da bulunmakta. KVM de destekli. Üzerine bir klavye mouse bağladığınızda, diyelim ki işte kaynağı değiştirdiniz ama klavye mouse monitöre bağlı, işte MacBook'tan PC'ye geçtiniz. Yine aynı klavye mouse'u PC'de, Mac'te sürekli böyle kullanabiliyorsunuz. Sadece monitörde giriş ayarı yaptığınızda yani yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda bir kumandası var. Kumandasıyla beraber aslında menüsüne gidebiliyorsunuz. Buradan menü ayarını monitöre ulaşmadan ki tuşu aslında yani joystick erişilebilir, kontrol edilebilir ama kumanda kadar kesinlikle rahat olmuyor. Normal kalitede plastik televizyon kumandası gibi bir kumanda aslında. 2x8 watt kurulumunda bir hoparlörü olduğunu söylemişler. Yani monitör hoparlörü. Beklentiniz ne bileyim çok yüksek çözünürlüklü, derin basını dizili, hani monitörde büyük sonuçta arkasında da bir kalınca alan var. Yok öyle devasa veya çok güçlü hoparlör sığdırmamışlar. İşinizi görebilecek düzeyde birazcık daha sıcak ses profilli bir hoparlör kiti. Kumandaya da aslında ihtiyacınız olmuyor çünkü kendisinin bir arayüzü var. Arayüzü üzerinden herhangi bir USB kablo bağlamanızda gerek yok. DisplayPort kablosu sadece mesela şu anda bağlı. Onun üzerinden iletişim kuruyor. Bazı monitörlerde USB kablosu bağlamanız gerekiyor masaüstü arayüzünden kontrol edebilmeniz için. Oradan aslında monitörde görmüş olduğunuz bütün özelliklere kendiniz erişebiliyorsunuz ama menüsüne geldiğimizde burada oyun modu var, shadow boost var, gölge kontrolü var. İsterseniz karanlık alanları aydınlatması bir tık daha açabilirsiniz ama karanlıkta bir şeyler gösterme konusunda sıkıntı yaşayan bir panel değil açıkçası. FreeSync ve G-Sync destekli arkadaşlar herhangi bir yırtılmayla karşılaşmıyorsunuz. Burada aydınlatmasını ben %100'e kadar getirdim. Parlaklığından teknik özelliklerinden bahsederiz ama %80, %100 civarında tutma ihtiyacı hissediyorsunuz açıkçası. Gamma ayarları da var. Gamma ayarını işte 3 veya 2 ikisinden birinde tutabilirsiniz. Benim yaptığım ayarları uygulayabilirsiniz. Pip modu var. Yani iki ayrı kaynaktan aynı anda ekranda görüntü alabiliyorsunuz. Renk ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz. sRGB moduna geçirebilirsiniz. DCI-P3 moduna geçirebilirsiniz. Veya panelin doğal renk gösterme modunu açabilirsiniz. Kendi özelleştirmeniz de tabii ki mümkün. Ses ayarı ve light effects var. Arkasında aydınlatmalı paneller var. Aslında şeritler var diyelim. Ve bunlar renkleri ayarlanabilir. RGB şeritler. Ha, duvara çok yansıyan aydınlatmalar değiller. Bir ambilight sistemi gibi düşünmeyiniz efendim. Arkasından göründüğünde şık bir görünüm oluşmuş oluyor. Arkasında bayağı kafa yormuşlar tasarım anlamında diye düşünüyorum ben. Kumanda da olur. Uygulama da olur. Uygulama bana daha kolay geldi. Teknik özelliklere geldiğimizde 44.5 inç. 21'e 9 en boy formatında. Sonrasında 3440x1440 çözünürlüğünde 0.03 milisaniye tepki süreli VOLED 10 bit bir panel. Renk gösterme gücü DCI-P3'nin %98.5'ini karşılayabilmekte. Aydınlatma gücü tarafına şimdi geliyoruz. Şimdi 200 nit SDR demişler. Evet %80'de %100'de o yüzden bu paneli kullanıyorsunuz, kullanma ihtiyacı hissediyorsunuz. Normalde OLED panellerde ben hani %80'leri geçmemeye özen göstereyim ki daha uzun ömürlü olsun. Bu arada 3 yıl garantili yanmaya karşı. Onu da bahsetmişler. Hani Türkiye'de de geçerli olacak şekilde. Şimdi bu panelde hani renk doğruluğu odaklı bir şeyler yapabilirsin. Oyunlarda çok keyif alabilirsin. Aydınlatma tarafında HDR devreye giriyor. HDR oyunculuk için. HDR'da aslında panelin %3'lük kısmı için 1000 nite kadar çıkabiliyor. SDR'da 180 ile 200 arasında 1000 nit elde edebiliyorsunuz. HDR için aslında %3'lük dilimde dedik ya 1000 nite kadar yaklaşabiliyor. Dizi film izlerken genel olarak gördüğüm parlaklık HDR için 500 ila 600 nit arasında fena değil. HDR için de dediğim gibi 180-200 civarında. Dolayısıyla ben paneli HDR çok kullanmadığım için genel manada hani %80'de %100'de kullandım. Bu ihtiyaç oluşuyor. FreeSync ve G-Sync olduğu için herhangi bir ekranda yırtılmayla karşılaşmıyorsunuz. 240 Hz tazeleme hızı, 0.03 milisaniye tepki süresi, herhangi bir şekilde hayaletleme görmüyorsunuz. OLED panellerde görebileceğiniz bir şey değil zaten. Çok hızlı hissettiriyor paneli de doyurduğunuzda. Dolayısıyla ben oynarım belki rekabetçi oyun. İşte League of Legends falan da oynarım. Overwatch da oynarım. Ama ideal ortam olmadığını biliyorum. Ben oynarım. Hikayeli oyunlara gelince ya Helldivers gibi bir oyunda çok keyif veriyor. O evrenin karanlıklaştığı işte haritadan haritaya değişiyor. Daha aydınlık daha karanlık işte bir haritaya giriyorsun. İşte kıpkırmızı çöl, hava kapkaranlık. O aradaki kontrast çok hoşunuza gidiyor. OLED panellerde zaten biliyorsunuz yani 1'e sonsuz kontrast olarak geçer. Çünkü pikseller kendi başına aydınlatmalarını ayarlayabildikleri için siyah gösterecekse kapanıyorlar. Bundan mütevellit. Şu anda da ekranda sürekli bir animasyon görüyorsunuz mesela. Renkleri çok hoşunuza gidecek. Doygunluk çok hoşunuza gidecek. sRGB açıp o renkleri bir tık kısabilirsiniz. DCI-P3'ye geçince birazcık daha canlı hale geliyor. Native modunu da kullanabilirsiniz. Ben bu panelde oyun oynamaktan, AAA oyunu oynamaktan çok keyif aldım. şu zamana kadar oynadığım oyunları bir daha hani bir daha döneyim oynayayım. Hani seviyordum zaten oyunu. Aklımda bu fikir vardı ama hiçbir zaman böyle şey yapmıyordum. Yani tamam şimdi başlıyorum demiyordum. Bu kadar büyük monitörde çözünürlük de bana yeterli gelince OLED panelinin etkisiyle tekrar oynayayım dedim. Ha tabii ki ekran kartı tarafında eksik kaldım. Ben şu anda Arc B580 kullanıyorum mesela. 240 Hz, 240 FPS AAA oyunda vermek zor. Yani yapay zekadan falan faydalanmanız gerekiyor. İşte ZES olur, DLSS olur, FSR olur. Bunlardan faydalanmanız icap ediyor. Ama bir şekilde doyurabildim ve oynadığım oyunlardan ben çok keyif aldım. OLED'in keyfi bu. Sadece bu monitörle alakalı olarak değil. Bu monitörle alakalı olarak geçen hissiyat şu. 44.5 inç, kavisli, büyük bir monitör. Işıkları kapatıyorum, geçiyorum karşısına. Ve oyunla baş başa kalma hissiyatı böyle monitörlerde, böyle büyük ve kavisli monitörlerde çok güçlü. 27 inç düz bir monitörle kıyaslanamaz ki bir önceki monitörüm öyleydi. Ben bu monitörü kullanmaya devam eder miyim? Ederim. Beğendim. Güzel. 5K olanlar kadar da doyurması zor değil. 5K diyebileceğimiz çözünürlükten bahsediyorum. Triple A oyun için kullanmak isteyebileceğim düzeyde, editörün de böyle aa güzelmiş ya diyebileceği düzeyde bir monitör olduğunu düşünüyorum. Ben tercih ederim. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Hem biraz rehber olsun hem biraz deneyimimi anlatayım sizlere bu monitör hakkında istediğim. Neler düşünüyorsunuz arkadaşlar? Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza destek olmak için abone olabilirsiniz. Yeni videolar için de arkadaşlar bildirim butonuna basmayı unutmayınız efendim. Sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram hesabımdan da sorabilirsiniz. YouTube yorumlar üzerinden de sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca vakit bulduğumca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın.